Euzu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Sallallahu ala seyyidina ve mevlana Muhammed ve ala alihi ve sahbihi ve sellem. Allahümme salli ala seyyidina Muhammedin ve ezvacihi ve zürriyeti kema sallayta ala seyyidina İbrahim ve barik ala seyyidina Muhammedin ve ezvacihi ve zürriyetihi kema barakta ala ali seyyidina İbrahim inneke hamidun mecid. Allahümme salli ala seyyidina Muhammedin ve ala alihi kema sallayta ala seyyidina İbrahim ve barik ala seyyidina Muhammedin ve ala ali seyyidina Muhammed kema barakta ala ali seyyidina İbrahim fil alemin inneke hamidun mecid. Erkam Radyomuzun muhterem dinleyenleri, Erkam TV'mizin muhterem izleyicileri, Yüce Rabbimizin selamı, rahmeti, bereketi üzerinize olsun efendim. Şifa-i Şerif okumalarımıza devam ediyoruz programımızda. Bugünkü okumamızda Kadı İyaz Hazretlerinin bizatihi kendi ön sözünü okumuş olacağız inşallah. Bismillahirrahmanirrahim. Allah'ım Muhammed'e ve onun ailesine salatu selam eyle. Burada muhterem Yaşar Kandemir hocamız çok güzel bir izahta bulunmuşlar. Ve şöyle bir izahları var. Tabi Hazret Besmele çekti ve hemen arkasından da salavat-ı şerife ile söze girdi. İslam dünyasının büyük çoğunluğunda bir esere başlarken önce besmele, ardından da hamdele, yani Allah'a hamdü sena, daha sonra da salvere dediğimiz Peygamber Efendimiz'e salatü selam zikredilir. Fakat Kadı İyaz gibi Kuzey Afrikalı ve Endülüslü alimler önce besmeleyi, sonra salatü selamı, daha sonra da hamdü senayı yazarlar. Onların tertibi farklı. Muhtemelen bunun sebebi besmelede Esma-i Hüsna'dan Allah, Rahman, Rahim isimleri bulunduğu için bunu kelime-i tevhidin ilk yarısı kabul etmeleri, ardından da hemen kelime-i tevhidin ikinci yarısı sayılabilecek olan salatu selamı getirmeleridir. Biz de Hazret'in bu geleneğine ittiba ederek her okumamızda bir evuzu besmele çekip delail-i hayrattan bir salavatı okuyarak sözlerimize başlamış olacağız. Bugün ifa ettiğimiz gibi aziz dinleyenlerim. Sonra devam ediyor Kadı İyaz Hazretleri. O Allah'a hamdolsun ki, yani salattan sonra onun yüce ismi hiç kimsenin ismine benzemez. Onun mülkü son derece sağlam ve dayanıklıdır. Bize ondan beride verilecek bir yer, ondan ötede yalvarılacak bir makam da yoktur. O hayal ve vehim mahsulü olmayıp varlığı apaşikardır. Yokluğundan dolayı değil, her eksiklikten münezzeh olduğundan dolayı zatının görülmesi ve mahiyetinin bilinmesi açısından gizlidir. O yüce Rabbin rahmeti ve ilmi her şeyi kuşatmıştır. Dostları olan müminlere nimetlerini bol bol ihsan etmiş, hangi milletten olursa olsunlar, onlara içlerinden en şereflisini, tabiat ve soy bakımından en temizini, en akıllısını, en sabırlısını, en bilgilisini, en zekisini, bildiği her şeyi kesinlikle bileni, kararını tereddütsüz vereni, müminleri derin bir şefkatle seveni peygamber olarak göndermiştir aleyhissalatu vesselam. Cenab-ı Hak o peygamberin ruhunu ve vücudunu her kusurdan akladı. Her hayırdan ve lekeden pakladı. Ona hikmetli söz söyleme, doğru karar verme kabiliyeti ihsan etti. Onun sayesinde kör gözleri, perdeli kalpleri, sağır kulakları açtı. Allah Teala'nın kendilerine bahtiyarlıktan pay verdiği kimseler ona iman etti, saygı besledi, yanında yer aldı. Bahtsızlar defterine kaydettikleri ise onun peygamber olduğunu kabul etmedi, mucizelerine de inanmadı. وَمَنْ كَانَ فِي هَذِهِ عَمَى وَهُوَ فِي الْآخِرَةِ عَمَى. Bu dünyada hakikate karşı gözü kör olan ahirette de kördür. Allah Teala Peygamber Efendimiz'e ve onun izinde gidenlere durmadan artan ve çoğaltan bir şekilde salat ve selam eylesin. Allah Teala Peygamberimiz Efendimiz'e ve onun izinden gidenlere durmadan artan ve çoğalan bir şekilde salatu selam eylesin. Aziz okuyucu, saygıdeğer dinleyici, Yüce Rabbim benim de senin de kalbine gerçekleri en doğru şekilde görme, bilme ve benimseme kabiliyeti nasip eylesin. Kendisine karşı gelmekten sakınan dostlarına bağışladığı nimetleri bana da sana da lütfetsin. O dostlarını cennetiyle şereflendirdi. Onları başkalarından uzaklaştırıp kendi zatına yaklaştırdı. Onlara kendini tanıma, saltanatının ve kudretinin sırlarını görme kabiliyeti verip gönüllerini sevinçle doldurdu. Büyüklüğünü düşündürüp kendilerini adeta çılgına çevirdi, aşka düşürdü. Bu durumdaki kullar var güçleriyle Allah'a yönelirler. İki cihanda sadece onun var olduğunu dikkate alırlar. Allah'ın verdiği nimetleri de, sıkıntıları da tadarak hallerinden memnun olurlar. Cenab-ı Hakk'ın kudretinin eserlerini, yüceliğinin şaşırtıcı örneklerini hayranlıkla seyrederler. قُلِ اللّٰهِ ثُمَّ دَرْهُمْ ف۪ي خَوْضِهِمْ يَلْعَبُونَ O, Allah kitabı indirmiştir veya o kitabı Allah indirmiştir de, sonra da onları kendi hallerine bırak, daldıkları boş laflarla oynaya dursunlar ayetini dillerinden düşürmeyerek kendilerini sadece Allah'a verirler. Yalnız Allah'a güvenerek şeref ve itibar kazanırlar. Ey ilim yolcusu! Benden Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin yüceliğini anlatan, ona gösterilmesi gereken saygı ve itibardan söz eden bir kitap yazmamı ısrarla istemiştin. Ayrıca onun yüce şahsına saygı göstermeyen, üstün mevkine hürmette en küçük kusur eden kimsenin durumunu ortaya koymamı, önceki büyüklerimizin, sonraki alimlerimizin bu konudaki sözlerini derlememi, onlara örnekler vererek açıklamamı arzu etmiştin. Sen, Peygamber aleyhisselama duyduğun saygı sebebiyle böyle bir istekte bulundun. Allah da sana nimetini ihsan eylesin. Bu talebinle beni yapılması son derece güç, oldukça çetin bir işe, çıkılması zor bir yokuşa yönelttiğin için kalbimi derin bir korku kapladı. Bu konuda bir çalışma yapabilmek için önce sağlam esaslar tespit etmeli, bazı meseleleri iyi hazmetmelidir. Mesela Resul-i Ekrem'de sallallahu aleyhi ve sellem mutlaka bulunması gereken, ona mal edilebilen, onda kesinlikle bulunmayacak veya bulunabilecek şeyleri bütün incelikleriyle, derinlikleriyle bilmek gerekir. Bu arada Nebi ile Resul, Risalet ile nübüvvet, Allah'ın Habibi olmakla dostu olmak arasındaki farzı ayırt etmek, bu üstün derecelerin özelliklerine vakıf olmak da şarttır. Ve bu zor işin önünde nice engeller, yolunu çok iyi bilen, süratle uçan kuşa bile gideceği hedefi şaşırtan, ayakların birbirine dolanmasına yol açan uçsuz bucaksız çöller vardır. İşaret taşlarının bulunmadığı o geniş çölde şayet bilginin kılavuzluğu, yol bilen birinin rehberliği olmazsa akıl şaşkına döner. Cenab-ı Hakk'ın yardımı ve desteği imdada yetişmezse o kaygan zeminde ayaklar kayıverir. Bununla beraber Resul-i Ekrem Efendimizin yüce kıymetini, üstün ahlakını, onun daha önce hiçbir kula verilmeyen özelliklerini açıklamanın hem bana hem de sana sevap kazandıracağını umarak sorularını cevaplandırmaya karar verdim. Gerçekten böyle bir takdim de Kadı İyaz Hazretleri'nin, aziz dinleyenlerim, Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'in karşısında nasıl bir aciziyetini ifade ettiğini gösteriyor. Allah Resulü ile ilgili bir şey yazarken önümüzde gerçekten böyle uçsuz bucaksız çöllerin olduğunu, ayakların kayabileceğini Hazret çok güzel bir şekilde ifade ediyor. Ama böyle bir işi yapmanın da Müslümanlar üzerine bir vücubu olduğunu da ifade ediyor. Ve bu eseri yazmamın başka sebepleri de var. Birinci sebep, Allah'ın üzerimizdeki haklarından sonra hakların en üstünü olan peygamber hakkını açıklamakla Allah'ın buyruğunu yerine getirmiş olacağız. Çünkü Allah Teala Habibinin hukukunu bizatihi Kur'an-ı Kerim'de bildiriyor. Öyleyse o hukuku insanlara duyurmak gerekiyor. İkinci sebep, Peygamber Efendimizin kıymetini anlatmak suretiyle kendilerine kitap verilenler ona daha iyi inanacak, iman edenlerin de imanı artacaktır. Üçüncü sebep, Allah Teala ehli kitaptan Resul-i Ekrem hakkında bildiklerini halka açıklayacaklarına, bu bilgileri asla saklamayacaklarına dair söz almıştır. Öyleyse Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem hakkında bilinen her şeyin insanlığa duyurulması gerekmektedir. Dördüncü sebepse Ebu Hüreyre radıyallahu anh'ın rivayet ettiği şu hadis-i şeriftir. Bir kimseye bildiği bir konu sorulduğunda cevap vermezse bildiği bir konu, kıyamet gününde ağzına ateşten bir gem vurulur. İşte benden istenen vazifeyi en güzel şekilde yapmak niyetiyle ve büyük bir istekle hemen işe başladım. Çünkü insanın boynuna bir halka gibi dolanan çeşitli sıkıntılar yüzünden kalbi ve bedeni yorulur. Farz ve nafile ibadetlerini bile yapacak zaman bulamadığı olur. Yaratıldığı en güzel biçimden aşağıların aşağısına yuvarlanıp gider. Eğer Allah Teala insanın hayrını dilerse, onun gönlünü ahirette takdir edilecek ve asla kınanmayacak işlere yöneltir. Evet, Allah Teala insanın hayrını dilerse, o insanın gönlünü ahirette takdir edilecek ve asla kınanmayacak işlere yöneltir. Zaten orada ya cennet nimetleri veya cehennem azabı vardır. İşte bu sebeple insanın yapacağı şey kendini cehennemden kurtarmak, elinden geldiğince güzel işler yapmak, başkalarına öğreteceği veya kendisinin öğreneceği faydalı ilimle meşgul olmaktır. Tabii Hazret burada çok temel nasihatlerde bulunuyor, çok temel hükümler veriyor. Yani bir insanın Allah ile Resulullah'la faydalı ilimle meşgul olması Hakk'ın kendisi hakkında bir hayır dilediğinin de işaretidir. Allah kalbimizi ıslah eylesin, günahlarımızı bağışlasın, bütün gayretimizi ahireti kazanmaya bizi kurtaracak ve kendine daha çok yaklaştıracak işler yapmaya yöneltsin. Lütfu, keremi ve merhametiyle değerimizi artırıp derecemizi yükseltsin. Tabii aziz dinleyenlerim, daha önceki okumalarımda da arz ettiğim gibi bu kitapta belki en çok istifade edeceğimiz hususlardan birisi 900 sene öncesinden bir peygamber sevdalısının, bir nebi muhibbinin, evet kalemini, hayatını, her şeyini Resulullah muhabbetine adamış bir İslam büyüğünün de dualarına mazhar olmak. Dualar, cami dualar. Bizim böyle hemen yüreğimizi ısıtacak, elimizi kalbimizin üstüne koyduğumuzda kalbimize bir sıcaklık hissettirecek ve derinden amin diyeceğimiz dualar. Bugünkü metinde okuduğumuz Allah kalbimizi ıslah eylesin, günahlarımızı bağışlasın, bütün gayretimizi ahireti kazanmaya bizi kurtaracak, kendine de daha çok yaklaştıracak işler yapmaya yönelsin. Lütfu, keremi ve merhametiyle değerimizi artırıp derecemizi yükselsin. Bu Kadı İyaz Hazretlerinin duasıdır ki biz de ona yürekten amin diyoruz. Bu eseri yazmaya, bölümlerini belirlemeye, esaslarını ortaya koymaya, onu özlü bir şekilde kaleme almaya niyet edince ona Eşşifa bi Tarifi Hukukil Mustafa adını verdim. Ve şu şekilde 4 bölümü ayırdım. 1. bölüm, yücelerden yüce Cenab-ı Hakk'ın Resul-i Ekrem'in şan ve şerefini yüceltmesi. 1. Allah Teala'nın sevgili peygamberini övmesi, onun kendi katındaki üstün yerini belirlemesi. 10 bahis, Cenab-ı Mevla'nın onu hem yaratılış hem huy güzelliği bakımından mükemmel bir şekilde yaratıp dini ve dünyevi erdemlerin tamamını ona vermesi. 27 bahis, Peygamber Efendimizin Allah katındaki yüce değerini ortaya koyan, iki cihanda ona sunulacak olan ikramlara dair sahih ve meşhur hadislerin zikredilmesi, o da 12 bahis. Ve 4, Allah Teala'nın onun eliyle gerçekleştirdiği mucizelerin ve ona lütfettiği özelliklerin açıklanması ki bu da 30 bahis. 2. bölüme gelince Resul-i Ekrem'in varlıklar üzerindeki hakları. Evet, Allah Resulü'nün bütün varlıklar üzerindeki hakları. 1. Resul-i Ekrem'e inanmanın farz, ona itaatın ve sünnetine uymanın şart olduğu. 2. bahis, onu sevmenin, ona bütün gönlüyle bağlanmanın gerekli olduğu. 3. bahis, emirlerine saygının, şahsına hürmetin vazgeçilmez olduğu. 4. bahis ise ona salatü selam getirmenin hükmü, önemi ve sevabı. Ve 3. bölüm, Resul-i Ekrem'de kesinlikle bulunmayacak ve bulunabilecek hususlar, dünyevi işlerden ona nispet edilebilecek veya edilemeyecek konular. Ey okuyucu, biz belki bu programımızda aziz dinleyici, Allah Teala sana özel ikramlarda bulunsun. Bu bölüm kitabımızın esası ve özetidir. Daha önceki 2 bölüm ise genişle açıklayacağımız üzere bu bölümün girişi mahiyetindedir. Daha sonraki bölümün de kendisine bağlı olduğu bu bölümde okuyucuya vaat edilen şeyler gerçekleştirilecektir. Okuyucuya vaat edilen şeyler gerçekleştiği ve eser tamamlandığı zaman melun şeytanın göksü hasedinden çatlayacak, müminin kalbi okuduğu deliller sebebiyle büsbütün aydınlanıp içi rahatlayacak, aklı olan herkes Peygamber Efendimizin kıymetini daha iyi anlayacaktır. Bu bölümde 2 büyük konu ele alınacaktır. Allah Teala'nın Peygamber Efendimiz'i günah işlemekten koruması ve diğer dini meseleler. Sonra da Resul-i Ekrem'in dünya ile ilgili halleri ve insan olması hasebiyle yaptığı işler. Ve 4. bölüm, Resul-i Ekrem'e dil uzatan veya onu küçük düşürmeye kalkan kimselere uygulanacak hükümler. Evet, Hazret gerçekten fevkalade bir tasnif yapmış ve buyuruyor ki Bundan sonra yani bütün bu bölümler okunduktan sonra imanın nuru daha bir parlayacak. Yazılan eserler arasında pek kıymetli bir inci daha yerini almış olacak. Bu eser sayesinde her karışıklık silinip gidecek, zan ve tahmine dayanan iddialar açığa kavuşacak, müminlerin kalbindeki cehalet hastalığı yok olacak, onlar da hak ve gerçeği ortaya koyup cahillere aldırış etmeyeceklerdir inşallah. Kendisinden başka ilah olmayan Allah Teala'dan böyle bir eserin telifi konusunda bana yardım etmesini niyaz ederim diyor Kadı İyaz rahmetullahi aleyh ve gerçekten de Hakk'ın nusretine, yardımına mazhar olmuş ki eseri 900 seneden beri okunmakta ve muhtemelen kıyamete kadar da hep okunacak. Allah Resulü ile yepyeni kalbi buluşmalara, muhabbetlere, aşklara vesile olacaktır. Kadı İyaz'ı rahmetle yad ederken Efendimiz'i de sohbetimizin başında salavatla zikrettiğimiz gibi yine sallallahu teala aleyhi ve sellem diyerek zikreder. Bütün dinleyicilerimize Efendimiz aleyhissalatu vesselamın yolunda, sünnetinde güzel bir hayat yaşamaya Allah muvaffak kılmasını niyaz ederiz efendim.